efendim günümüzde Kur'an'ı bizlerin anlayacağı tarzda yorumlayan ve ortaya koyduğu eserleriyle, Kur'an tefsiriyle günümüzde çok büyük bir hizmete vesile olan, büyük bir hizmetin oluşmasına sebep teşkil eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatından Emirdağ Layıkası'nın bir bölümünde bugün Nur Penceresi'nde sohbet edeceğiz. Şimdi bu Kur'an'ın hakikatlerini günümüz anlayışına, bizlerin anlayacağı dile aktarıp büyük bir hizmetin oluşmasına vesile olan Bediüzzaman ve onun Risale-i Nur eserlerinin acaba bu tesiri, bu güzelliği nereden kaynaklanıyor diye zihinlere sualler geliyor. Bugün de Nur Penceresi'nde bir farklı bir tarzda Bediüzzaman'a talebelerinden sorular gelmiş. Ve bu sorulara Bediüzzaman'ın verdiği cevaplar, sualin kendisi de cevap kadar aslında güzel bir sual. Hani ben öyle takdim etmek istiyorum. Sualin kendisi de çok güzel. Tabii verilen cevap daha güzel. Yani Kur'an'dan benim anladığım bir şey var. Kur'an'da bütün peygamberlerin özellikle Allah'ın dinini hiçbir menfaat gözetmeksizin insanlara anlatmakla vazifeli olan, elçi olan peygamberlerin vasıflarından birisi ki, yani Kur'an-ı Kerim'in çok ayetlerinde geçiyor. Yani sizden bir ücret istemeyen, karşılığında hiçbir beklentisi olmayan o Allah'ın elçisinin dediklerine kulak verin, onu dinleyin mealinde Kur'an'ın birçok ayette öne çıkarttığı bir mana var. O manayla da bir paralellik arz ediyor ki, Bediüzzaman'a böyle bir sual soruluyor. Bu sual ve cevabı bugünkü Nur Penceresi programımızın konusunu teşkil ediyor. Konusu olacak inşallah.
Evet, az önceki söylediğiniz ayet-i kerime Yasin suresinde ve Kur'an-ı Kerim çeşitli yerlerinde geçiyor. Kur'an-ı Kerim semavi emirler ve peygamberlerin görevleri o ayet-i kerimenin sırrı içerisinde gizli. Karşılığında hiçbir şey beklenmiyor. Yani kuldan bir beklenti yok. Bunun içerisine sizin söylediğiniz şeye ben bir maddeyi de ilave edeyim.
Evet.
Mesela maddi çıkar yok. Makam mevki çıkar yok. Yani basamak olarak kullanılmıyor bunlar. Belirli bir makama mevkiye ya da belirli bir servete ulaşmak için basamak olarak kullanılmıyor. Kur'an-ı Kerim kullanılamaz. Semavi şeyler kullanılamaz. Maddi çıkarda kullanılamadığı gibi manevi çıkarlar içinde belki kullanılamaz.
Evet.
Yani ne gibi? İşte o Kur'an-ı Kerim'i alet ederek ya da Kur'an-ı Kerim'in içindeki hakikatleri bir vasıta kılarak, yani daha doğrusu bir araç gibi onları kullanarak manevi basamaklara yükselmek de doğru değil. Maddi manevi hiçbir çıkarı olmadan bu Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini bizzat yaşamalı ve insanlara öyle o tarzda anlatmalı. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'i ve içindeki hakikatleri insanlara anlatmayı en büyük endişe kabul eden, en büyük gaye kabul eden insanlar için bu geçerli. Biz de mümkün olduğu kadar uyabilirsek buna ne mutlu. Şimdi iyiliği, güzelliği, Kur'an-ı Kerim'deki bir hakikati birine anlatıyorsunuz da tesir etmiyor. Acaba neden dediğimizde bunun arkasında mutlaka böyle şeyler yatıyor da ondan tesir etmiyordur. Demek bir çıkar bekliyoruz. Ya mesela bir hanımefendi kocasına bir söz söylediği zaman tesir etmiyorsa, bak Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu diyor, Celle Celaluhu, Peygamberimiz bak bunu buyuruyor dediğinde eğer bir tesir etmiyorsa, o zaman şu şekildedir ya, kocasının kendisini bende etmek istiyor kocasını, ya da dayağından kurtulmak istiyor, ya da bir şey yani var mutlaka altında ki demek ondan kurtulması lazım. Bir beyefendi de hanımı için tersini düşünecek olursak aynı şeyler geçerlidir. Çocukları için de aynı şeyler geçerlidir. Bir dostuna söyleyerek de bu hakikatleri aynı şeyler geçerlidir. Yani bunu sizler artık aile efradı içerisinden bütün dünyadaki insanlığa kadar yayın. Demek Kur'an-ı Kerim ve içindeki hakikatler Allah rızasının dışında başka gaye gözetilmeden ne maddi ne manevi öyle aktarılması lazım. İşte bunun aslı özeti Burada Bediüzzaman gibi gerçekten çok büyük hizmet etmiş bir zat ki yazdığı eserler bugün hem çok alınan eserler ve hem de alındığı zaman kitaplığa konulmayan, devamlı okunan eserler. Yani böyle bu tarz çok okumaya, üzerinde tefekkür etmeye layık böyle insanların yazdığı bir eser nadir bulunuyor şimdi. Evet, isterseniz hemen girelim.
Evet.
Girişimlerinden sonra.
Aziz, sıddık, sebatkar, muhlis kardeşlerim. Hem maddi hem manevi hem nefsim hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden sual ediyorlar ki, neden herkese muhalif olarak hiç kimsenin yapmadığı gibi sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istina gösteriyorsun? Ve herkes müştak ve talip olduğu ve Risale-i Nur'un intişarına, fütühatına çok hizmet edeceğine, o Risale-i Nur şakirtlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun.
Soru?
Evet.
Enteresan. Yani burada iki nokta var. Birincisi, yani hem kendi nefsim diyor, kendim de soru soruyor. Bu işin içine kendisi de var.
Evet.
Dış dünyasında kendi kendine de aynı şeyi soruyor. Hem de madde manen kendisiyle temas kuran herkes de aynı şeyi kendisine soruyor. Ve diyorlar ki, yani bak, yeryüzünde çok güçlü insanlar var, kuruluşlar var ya da gücü elinde bulunan merkezler var, bulunduran merkezler. Sen bunlara niye dayanmıyorsun? Bunların yardımını niye kabul etmiyorsun? Onlara niye itaat etmiyorsun? Etsen bak, yazdığın eserler daha fazla parlar yeryüzünde. Bu bir. İkincisi, bir de sen bu kadar muhteşem eserleri yazdığına göre kendi manevi makamların sahibisin de ondan yazıyorsun. Size ne demişlerse bunların manevi makamlar itibariyle bunları reddediyorsun. Kutbu Azam mı? Kavs-ı Azam mı? Mehdi mi? Ne demişlerse şiddetle reddediyorsun. Hı. Halbuki bunlardan bir tanesini kabul etsen sen, herkes seni mübarek bilecek, Risale-i Nur'ların etrafına toplanıverecekler. O zaman cemaatin çok olur. O zaman insanlara daha fazla Risale-i Nur aktarılmış olur. Madem iman Kur'an hakikatleri değil bunlar.
Ve bir stratejidir.
Evet, stratejidir yani böyle bu şekilde. Bu iki tane çok güzel vesileyi sen reddediyorsun. Anında reddediyorsun. Hem de şiddetle reddediyorsun.
Yani sponsor falan aramıyorsun kitaplarına yani, ya da fikirlerine.
Yani
şimdi
evet.
Bir ara
evet,
bir programda evet, dinlemiştim böyle. Yani işte eskiden sanatçılar nasıldı, şimdi nasıl diye. Belki mevzunun açılmasında da bir şey olur. Yani önceden sanatçılar çok güçlüydü. Böyle bir kaset yapacağı zaman efendim şimdiki gibi yani böyle bir takım endişeler, acaba ne kadar basacak, ne kadar satacak. İşte belli firmalarla anlaşma, pazarlıklara girme, hatta büyük risklere girme maddi açıdan. Hı-hı. Yok, o sanatkardı. Sanatını icra eder, koyardı ve firmalar onlardan almaya çalışırdı diyor. Öyle bir farkı da geçmiş ve şimdiki durumla mukayese ederken bir programda böyle dinlemiştim. Hani oradan da böyle bir mana, siz büyük eserler ortaya koyuyorsunuz. Bunun için yani bu eserlerin, bu fikirlerin, bu düşüncelerin birileri tarafından alınması, maddi anlamda satın alınması, manevi anlamda kabul görmesi, büyük çevrelere ulaşması hususunda bir maddi, sana yardım edebilecek insanların maddi desteklerini, yardımlarını.
Ya da sadece maddi destek olmayabilir, arkasında çok büyük bir kuruluştur da dünya çapında tanınmıştır.
Evet.
O sahip çıksa onun adı altında bütün dünyada duyurulabilir.
Hı hı.
Herkes sahip çıkar bu sefer eserlere. Niye böyle güçlere dayanır?
Evet, yani böyle bir hesabın yok. Yani iki ana bölümde bir maddi, bir de manevi. Hani maddi noktada destek çıkabilecek fikirlere, eserlere, çalışmalarına, yani çok varlıklı bir insan değil zaten. Ama sen, sana yardımcı olabilecek o kuvvetler dediği artık burada şahıs, firma, kuruluş vesaire, tabii bu çok genişletilebilir belki. Ha, onların o maddi desteklerine hiçbir zaman için güvenmiyorsun, dayanmıyorsun, istemiyorsun, bilakis reddediyorsun.
Hem de şiddetle.
Hem de şiddetle.
Evet.
İkinci husus da sizin de söylediğiniz manevi. Yani işte manevi bir rütbede kendini lanse etsen, belki o zaman daha çok insanlar toplanıp bu senin güzel fikirlerini alıp yayabilecekler. Ama sen şiddetle bu manevi rütbeleri de, yani bir
İşte toplumda böyle şeyler de var. Yani ileriden beri gelen bir insan şey böyle bir isimle bir postla çıktığı zaman ayrı bir şey oluyor yani. Toplumda buna çok meyyal halbuki yani. Fakat şiddetle Bediüzzaman kendisine, biz birçok eserlerini okuduğumuz zaman görüyoruz ki ben sizin ders arkadaşınızım. Hatta birçok görüyoruz işte diyor, günahkar birisini kendinize diyor böyle diyorsunuz, arkadaş edindiniz. Yani. Bu tür ifadeleri var. Yani kendisine böyle yaklaşıyor. Kendisini böyle lanse ediyor. Böyle söylüyor yani.
Evet, cevabını merak ediyoruz. El cevap ne diyor acaba?
Bu zamanda ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtırlar ki kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamaz. Ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez bir tarzda iman hakikatlerini ders versin.
Burada üç nokta var değil mi? Üç nokta var. Kainatta hiçbir gaye, hiçbir şey yani buna basamak olamaz. Yani öyle bir gaye ki yani kainatta hiçbir şeye alet ve tabi ve basamak olamayacak. Ehemmiyette bir gaye bu. Yani kendisi gaye. Basamak şurada dursun, kendisi ulaşılacak eder. Yani bu kendisi bir basamak olsun. Bu kendisi bir yani o şeye ulaşmak için işte bizim davamıza tabi olsun gibi veya herhangi başka bir gaye diye ulaşmak için bu bir basamak olsun gibi hiçbir şeyi biz şey yapamayız abi yani. Bunu bir basamak olarak kullanamayız. Böyle bir şey. Kendisi çünkü bir gaye. Ulaşım. Başka her şeyi ona basamak edebilirsin. Her şeyi bir araç olarak kullanabilirsin ama o şeyi araç olarak hiçbir şeye kullanamazsın.
O hakikat diyorum.
Hakikat, gaye.
Ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtır ki yani oradaki hakikati açıyorsunuz değil mi hocam?
Tabii.
Evet. Ehli iman yani inanan insanların muhtaç olduğu bir şey var.
Evet. Evet. Asıl gaye. Bütün iman ehlinin ulaşmak istediği bir gaye var. O gayeye ulaşacak. Bu başka her şey ona basamak ama kendisi olamaz.
Evet.
İkinci konuda hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez. Garaz dedi yani herhangi bir şey ya da gaye, maksat, hedef, ideal onu kirletemez. Yani o kadar yüksektir. Hani şunun gibi bir şey. Mesela güneşin ısısından yeryüzünde bazı maddeler kokuşur değil mi? Maddenin kendi yapısındandır ama güneş kendisi tertemizdir. O orada berraktır. Yani evet. Bu hakikat de o kadar berraktır. Yeryüzündeki kirler güneşe dokunamadığı gibi bu hakikat de o kadar berrak kalması lazım. Beşeri bir takım kirler, garazlar, maksatlar onu kirletememesi lazım. Yani böyle bir hakikate insanoğlu muhtaç.
Yani bir ifade vardı hani bu çok kullanılır. Hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda
edilmez.
Buradaki hakikat böyle bir hakikat değil mi?
Evet. Ve aynı zamanda da hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez. Bir tarzda olması lazım.
Öyle güçlü bir hakikat.
Tabii yani bir takım yani felsefi fikirler yani düşünceler vesaireler mağlup edemesin onu. Evet. Böyle bir hakikat, böyle bir tarzda hakikat. Bu nedir? Edemez bir tarzda iman hakikatlerini ders versin insanlara. Böyle bir şeye bütün insanların ihtiyacı var gerçekten yani. Şimdi umum ehli imanın 1000 seneden beri terakim etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanları muhafaza edilsin. 1000 yıldır da çeşitli yani İslamiyet'in içinden dışından yani Müslümanların içinden ve dışından İslamiyet'e hücum eden çok insanlar çıkmış. Yani Müslümanların içinde zındık tabir edilen insanlar çıkmış. Dışından da İslamiyet'e hücum eden felsefeciler çıkmış. Mesela oryantalist tabir edilen, ondan sonra işrakiyyün müsteşrik işrakiyyün diyorum, felsefenin ayrı bir kolu. Müsteşrikler yani doğu bilimleriyle ilimleriyle uğraşan insanlar İslamiyet'e çok hücum eder olmuşlar. Şimdi bir bakıyorsunuz ki onların o hücumlarına ama 1000 yıldır böyle birikmiş artık. Cevap verilememiş birikmiş bir takım hücumları var. En son artık o hücumlara cevap veremediği için işte bir çözülme olmuş ve dağılmışız. İşte onlara da cevap verebilecek öyle yüksek, yüce, güzel ve herkesin anlayabileceği, belki içinde yaşayabileceği bir hakikat olması lazım. Ak ve pak ama. Hiçbir şeye bulaşmamış. temiz bir akıl.
Ya şimdi ihtiyacı burada vurguladı bu paragrafta. Bundan sonra da aynı bu paragrafla ilgili devam edecek. Evet, yani, yani ihtiyaç nedir? Sualini böyle sorarsak bu cevabı. Yani peki ehli iman bu asırda neye muhtaç şeklinde bir sualle bunu birleştirirsek zannediyorum.
Ki o hakikat burada ifade edilmiyor ama adeta iman hakikatlerinin anlatılması bir hakikat olarak. Yani ehli imanın öyle bir hakikate ihtiyacı var ki bu hakikat aslında iman hakikatlerinin anlatımı veya anlaşılması mı?
Evet, evet. O. Yani Kur'an-ı Kerim'in imani cephesini, inançla ilgili olan cephesini, ibadet değil belki. Ama o da o içinde onun daha sonra geliyor. Diğer yönleri daha sonra geliyor. Ama birinci derece iman, yani Allah'ın varlığı ve birliği, onun esmasının bütün kainatta tecellisi. Yani kainata baktığın zaman bütün yollar Allah'a çıkması lazım. Tabiri caizse böyle bir tabir kullanıyorum. Yani bir müminin nazarında bu delillerle ispat edilmesi lazım. Öldükten sonra tekrar dirilme mi? Kesinlikle çürütülemeyecek bir derecede güçlü delillerle ispat edilmesi lazım. Peygamberlerin varlığına mı? İnsanlığın peygamberliğe ihtiyacı mı? Çok güçlü delillerle ispat edilmesi lazım. Meleklerin varlığı mı? Çok güçlü delillerle ispat edilmesi lazım. İşte buna benzer imani meseleler ki yani olmazsa olmaz denilen İslamiyet'in çok temel meseleleri öyle bir delillerle ispat edilmesi lazım ki yani insanların, müminlerin içindeki şüpheler o Kur'an-ı Kerim'in asıl malı olan şeylerle Kur'an-ı Kerim'in asıl malı olmayan batıl şeyler birbirinden berrak bir şekilde ayrılsın. İnsanların zihinleri saflaşsın ve Kur'an-ı Kerim'in tesiri insanlar üzerinde büyük bir şekilde görülsün. Böyle bir tarzda bir izaha ihtiyaç var. İspata ihtiyaç var. Bin yıldır İslam dünyasının içine atılan tereddütlerin, şüphelerin, yani daha doğrusu din düşmanlarının ortaya koyduğu deliller çürütülmesi lazım. Şimdi böyle bir tarz, peki çürütüldü, yapıldı, edildi ama bu aynı zamanda hiçbir şeye basamak edilmemesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i siz ele almışsınız doğru doğru. Onun en hassas olmazsa olmaz tarafını izah ediyorsunuz. Hiçbir şeye alet olmaması lazım. Ve aynı zamanda da hiçbir böyle beşeri kirler, düşünceler, fikirler, hareketler, davranışlar, kuruluşlar veya herhangi bir maksat onu kirletememesi lazım. Ak ve pak, temiz olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in şanına layık bir tarzda olması lazım.
Ve o dediğimiz iman hakikatlerinin anlaşılması ve anlatılması.
Anlatılmasıdır, evet.
Bir sonraki paragraf. İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine Risale-i Nur ehemmiyet vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Ta avamı ehli imanın nazarında hayatı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayatı bakiyeden başka hiçbir şeye alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin.
Yani şimdi şöyle bir şey var burada. Yani bu asrın hastalığı bu. Aslında tabii yani her bir ehli imanın muhtaç olduğu hiçbir şeye alet edilemez iman hakikatları, Kur'an hakikatları diye üst paragrafta ifade edilen bu hakikat efendim işte aşağıda diyor ki dahili ve harici yardımcılar yardım etseler daha da parlayabilir ama avamı ehli iman yani halk acaba bize bu bir şey anlatıp yarın malı mı götürecek ya da yarın şöhretli olmak istiyor, yarın ne yapmak istiyor, kendine köşe mi dönecek falan gibi fikirler, böyle bir şey var. Yani biz günümüzde de bunu görüyoruz. Böyle
bu
bir
radyo,
hastalık var yani.
Mesela işte bu radyo nereye dayanıyor? Bu gazetenin bu gazete hangi kitleye hitap ediyor? Hangi kitle çıkarıyor bunu? Yani çıkan ortadaki
bir hizmet ediyor.
Hangi fikri hizmet ediyor?
Hangi ki insana, patrona,
patrona bağlı,
ya da ideolojiye, şuna buna hizmet ediyor gibi. Evet, bir takım düşünceler.
Yani böyle bakıyoruz, birileri çok sıkça bir yerlere çıkmaya başladığı zaman artık insanlar şunu diyor. Bunun arkasından ne çıkacak? Yani bir davranış oluyor, bir normal değil. Bakıyorsunuz yani lanse ediliyor ya da farklı böyle olmadık bir şekilde bir sanatçı ortaya çıkıyor mesela. Ha, bunun arkasından ne çıkacak?
Hangi menfaat var?
Ha, ne yapmak istiyor yani meşhur mu olmak istiyor, mal mı elde etmek istiyor falan gibi. Ha, zihinlerde bugünkü insanlar dünyevi meselelerde, sadece manevi meselelerde yani böyle bir hastalık var yani. Ve insanlar da hakikaten bunu günümüzde kullanıyorlar. Yani çok
kötü misaller aklıma geldi aslında, konunun nezahetine uymuyor. Yani birisi meşhur olacak, hani eskilerin bir tabiri vardır, olmayacak hareketler yapar cami duvarına falan diye. Şimdi günümüzde bunun böyle misalleri çok var. Yani meşhur olmak için olmayacak şey yapıyor ya da yanlış bir hareket yapıyor ama meşhur oluyor. Onun gibi böyle bir uygulama var. Ha, bunun müsbetinde de yani birisi kalkıp bir tefsir, bir iman hakikatini ortaya koyduğu zaman orada da bunun karşılığı var demek ki. Yani menfisinde misal çok da müsbetini ifade etmek için burada çok önemli bir şey var. Yani bu iman hakikatlerini bu anlatıyor. Bu kadar kitabı yazdı. Böyle talebeleri var. Acaba ne yapmak istiyor? Gibi bir sualin cevabını burada sorulan sorunun cevabında Bediüzzaman veriyor. Acaba ne yapmak istiyor dedirtmemek için? Hayır, yapmak istediği şey işte hiçbir dünyevi gayeye, şana, şöhrete, mala, mevkiye, makama, rütbeye alet olmayan halis Kur'an hakikatları.
Bir de mala mülke derken maddi noktasını söyledim. Manevi makamlara da talip değil. Şimdi onun gerçekten hayatına baktığımız zaman mesela kaldığı evi İsparta'da müze haline getirmişler Bediüzzaman Hazretleri'ne. Bir bakıyorsunuz ki yani bütün eşyası çok fakir. Yani giydiği elbiseleri eski. Ondan sonra ne bileyim kullandığı şeyler ya kırık ya, yani biz evde hiç kullanmadığımız, evimize belki koymayacağımız, çöpe atacağımız şeyler gibi. Yani maddi noktadan dünyanın belki en fakir insanı yani. O noktadan bakacak olsan. Demek maddi bir çıkarı olsaydı onun daha lüks geriye daha lüks şeyler bırakacaktı. Bıraktığı miras işte o. Yani kendi tabiriyle aslında benim dünyalığım diyor sol elimin çekebileceği kadar şeydir. Hani sağ el insanı güçlü olur. Yok diyor, o kadar değil. Sol elinin çekeceği kadar. Şimdi onun talebelerine bakıyoruz. Mesela talebelerinden Avukat Bekir Berk. Mahkemeden mahkemeye gider. Tabii bir dönem sıkıntı geçirir. Bu Risale-i Nur etrafında toplanan insanlar. Tabii arkasında başka gayeler aranır. Onun için sıkıntı olur. Yani bu her dönemde de olmuş aslında. Şeyde de mesela Hacı Bayram Veli'nin etrafında insanlar böyle halka halka çoğalırken binlercesi çoğalırken tabii devrim padişahı halifedir aynı zamanda, yani padişahı tereddüt geçirir. Acaba bu bir ayaklanma falan yapar mı? Devlete bir problem çıkartır mı falan diye. Gelişme olunca tabii cemaatçi olunca haber gönderir. O da der ki yok, benim o kadar kalabalık cemaatim, müritlerim yok der yani. İsterse imtihan edin. Ve nitekim toplar işte cemaatini, meşhurdur yani. Çadırının altına işte koyun gizler. Der ki bugün imtihan günüdür. Bana sadık olan müritlerimi imtihan edeceğim. Kurban edeceğim bugün der. Kurban günü. Ondan sonra birisi der beni kurban ettiği öne gelir. Onu alır içeriye. Koyunu keser. Kan dışarıya çıkın da çadırdan. Tabii bir kısmı kaçar. Ondan sonra işte bir hanımefendi de gelir. O da der ben istiyorum. Ona da bir kurban daha keser. O da gidince kanı görünce millet hiç kimse kalmaz. Çadırdan çıktıklarında ova bomboş olmuş yani. O meydan boş, bomboş olmuş. Şimdi der işte bu yani iki kişi yürüdüm der. Şimdi bu noktada tabii herkes tereddüt eder. Cemaat çoğalınca tabii belirli bir baskılar da var vesaire. Tereddüt ediyor. Acaba arkasında ne var sizin söylediğiniz gibi. Avukat Vekil Berk abi de tutar oradan oraya buradan buraya koşturur mahkemelerde. Birisi der ki bayağı mahkeme arkadaşı, meslektaşı. Çok mahkemeye giriyorsun der. Çantası da körüklü bir çanta, kaba biraz içi de şey. O körüklü çantan artık almıyor paraları falan der. Tabii o da açar bir bakar işte der benim kefenim zemzemle yıkanmış içinde, bütün sermayem budur der.
Anladım.
Yani girdiği mahkemelerden para bile almıyor. Yani ben şunu demek istiyorum, kendisi öyle olduğu gibi onun etrafındaki insanlar da maddi bir çıkar peşinde değil.
Evet.
Tek bir hedefleri var, o da sadece manevi bir hedeftir. O da nedir manevi hedef yani? Bu Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine bütün insanlık muhtaç. Bir an evvel onlara ulaştırılması lazım. İnsanlar da bunu ulaştırırken ha baksınlar ki bak bunların bir maddi çıkarı yok. Hatta manevi çıkarları bile reddediyorlar peşine. Makam mevki peşinde değiller. Şeyhlik veya şunun bunun peşinde değiller. Yani bunlar halisen Allah rızası için, sadece ahirette Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmek için, mükafatına belki ulaşabilmek için işte bu hizmeti görüyorlar diye halleriyle, fiilleriyle, davranışlarıyla onları aksettirmeye çalışmışlar. Niye? Ta ki bu Kur'an-ı Kerim'den işte yansıyan şu hakikatleri, iman hakikatleri üzerine bir şüphe düşmesin diye. Şimdi manevi tarafına geçmeden kısa bir ara verelim mi? Bilemiyorum meselenin. Çünkü maddi noktalar tamam.
Evet.
Bir çıkar olmasın. Bir de manevi taraflar var. Yani ne olmuş? Ben şimdi veli olsam, şeyh olsam, bu makamı elde etsem çok masumane bir şeydir. Allah rızası içindir. Ve dünyada insanlardan da bir çıkar beklemiyorum ben bu noktada. Olmaz mı? Hayır, o da olmaz.
Nur Penceresi programına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu akşam Nur Penceresi programında Emir Dağ Laikası'ndan bir mektup çerçevesinde sohbetimiz sürüyor. Burada sual vardı. Neden diğer din adamlarına ya da aynı devri paylaştığınız diğer alimlerden farklı olarak maddi ve manevi size yardım edecek, size makam verecek tarzda size teveccühleri reddediyorsunuz? Size olan iltifatı, size olan yardımları kabul etmiyorsunuz diye bir sual vardı. Bunun cevabında da hem maddi yardımcıları ve maddi rütbe ve hedefleri, hem de manevi yardımları ve özellikle de manevi rütbe ve makamları kabul etmemesini Bediüzzaman şu cümleyle ifade ediyordu. Bu zamanda ehli iman öyle bir hakikate muhtaçtır ki hiçbir dünyevi, maddi, manevi şeye alet olmaması lazım. Ta ki 1000 seneden beri birikmiş olan bir takım Müslümanlar üzerinde, din üzerindeki spekülasyon diyebileceğimiz manevi bir takım problemlerin çözümü buradan çıksın. Aksi halde itham aldığında daima olacak din ve din adamı bu problemlerde çözülmeyecek. Dolayısıyla hiçbir dünyevi meseleye alet olmayacak tarzda bir hakikati elimizde tutmamız lazım. İşte Risale-i Nur bu hakikatin ta kendisidir ve biz bu hakikati alet etmemek üzere maddi yardımları, maddi gayeleri, maddi basamak ve merdivenleri kabul etmediğini Nur Penceresi programımızın birinci bölümünde bu bölümü incelemiştik. Bunu anlamaya, anlatmaya çalışmıştık. Şimdi manevi rütbeler de uygun görülüyor, layık görülüyor Bediüzzaman'a. Bu manevi rütbeleri de kabul etmediğini kendisi bu mektubunda cevaplandırıyor. Acaba neden manevi rütbeleri de kendisine işte mehdiyet gibi, şeyhlik gibi, alimlik gibi ya da daha başka bir takım mevkiler, vaizlik gibi, umumi doğu umumi vaizliği falan da teklif edilmiş mesela.
Biraz alimlik derken o çıkartalım onu. Onu kabul ediyor.
Evet.
Evet, yani çünkü ilim noktasında ben alim değilim desen o zaman bu eserler nasıl ortaya çıkacak?
Evet.
Onun dışında tabii diğer o saydıklarınızın tamamını reddediyor, bir çırpıda reddediyor. Dediğiniz gibi mesela Doğu illerinin o genel vaizliğini reddediyor. Milletvekilliği teklifini reddediyor. Hatta en büyük ideali olan Medrese-i Zehra, yani Asya'yı da Avrupa'yı adeta birleştirecek, yani Asya'nın nisbini Avrupa'nın akliyatını, öyle diyeyim yani biraz daha şey olsun. Yani din ile felsefeyi, daha doğrusu din ile teknolojiyi, fen ilimlerini barıştıracak bir üniversitenin kurulması. Onu da teklif ediyorlar. Bakıyor ki belki maddi noktalara, maddi çıkarlara alet edilecek. Onu bile reddediyor. Yani onu da kabul etmiyor. Böyle bir yani kabul etmeme durumu var. Hatta ve hatta hediyeleri bile kabul etmiyor.
Evet. Özellikle din alimlerini, ilimlerini dünyevi geçimlerine vasıta yapıyorlar diye bir itham var. Bu ithamdan dolayı da zaten sözleri pek tesir etmiyor noktasında da bir tespit var. Onun için yani din hediyeleşmeyi tavsiye ettiği halde hediyeleşmeye, dine karşı çıkmıyor Bediüzzaman. Ama burada bir problem var. Nedir problem? Yani böyle bir şey oluşmuş. Halk, yani alimler ilimlerini maddi dünyevi meselelerine alet ediyorlar diye bir itham söz konusu. Ha, bunu fiilen tekzip etmek lazım diyor Bediüzzaman ve hediyeyi almıyor. İşte buradan bir hayat düsturu olarak bunu kendisi defaatle de, hatta hediye gönderilmeni reddettiği gibi bazen hatırlarını kırdığı da olmuş yani.
Bir gün bir camide bir güzel vaaz dinlemiştim. Çok tesir etti bana. Çıktım dışarıya. Dedim ne kadar da güzel vaaz ettirelim ya. Ağzına sağlık. Yanındaki arkadaş hemen pat diye cevabı yapıştırdı. O kadar maaş alsam ben de orada o kadar güzel vaaz ederim diye. Yani burada şu var. Tabii konuşacak ya, o bir sanatıdır, mesleğidir hanım. Para kazanıyor, onun için konuşuyor. Ne oldu onun altındaki hakikatler? Hepsi para kazanmaya gitti. Şimdi tabii bu tarz ithamlardan kurtulmak için, uzaklaşmak için bu hakikatleri, kutsi hakikatleri, Kur'an'ın iman hakikatlerini bu tarz ithamlardan kurtarmak için her şeyi reddediyor. Yani maddiyatı gördük. Manevi makamlarda reddediyor. Ta ki Müslümanlar desinler ki gerçekten bunun arkasında ne maddi ne manevi hiçbir çıkar yok. Saf Kur'an'la tereddütsüz kabul edebilsinler. Yani arkasında hani çok parlak delil dahi olsa acaba arkasında ne var? Var ya, insanı o hakikati kabul etmeye engeller. İnsanın önünde en büyük perdedir o. Onu tamamen ortadan kaldırma çabası. Evet.
Aslında idrakine Kur'an hakikatlerini anlatmayı zaten bir vecibe olarak kabul etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Bu davranışı da aslında idrake göre hareket. Zamanının, asrının insanlarındaki taassup, davranışlar, bazı davranışları psikolojisine getirdikleri isimler, bunların hiçbirisi, hiçbir düşünce, ön yargı iman hakikatlerinin anlatımında zararlı olmasın diye, hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da öyle bir yaklaşımı var. Yani mübah görülen şeylerden bile sünnetten ayrılmamak için ya da daha hassas görünmek için kendisine yapabilirsin denilenleri bile bazı zamanlarda yapmamış. Aynen onu Bediüzzaman Hazretleri'nde görüyoruz. Yani İslam'ın hediyeleşmeyi, özellikle hediyeleşmenin uhuvveti artırıcı bir unsur olduğunu ortaya koymasına karşılık, hem de uhuvvete çok önem veren Bediüzzaman Hazretleri'nin adeta uhuvvete ters düşen böyle bir hareketi, aslında iman hakikatlerini anlatırken sakın zarar gelmesin, gölge düşmesin, söylediğimiz sözler makes bulsun düşüncesiyle onlardan da uzak duruyor. İşte idrake göre konuşma bu olsa gerek. Yani bunu çok somut bir örneğini veriyor Bediüzzaman Hazretleri.
Evet, haliyle insanlara bir şey anlatıyor.
Ama manevi ve makbul ve zararsız ve bütün ehli iman ve hakikatin istedikleri nurani makamlar ve uhrevi rütbelerden, halis kardeşlerimizden hüsnü zanla verilen ve ihlasınıza zarar gelmediği halde, eğer kabul etsen reddedilmeyecek derecede senetler, hüccetler bulunduğu halde, sen değil tevazu ve mahviyetle, belki şiddet ve hiddetle ve o makamı sana veren kardeşlerinin hatrını kırmakla o rütbelerden ve makamlardan kaçıyoruz.
Birisi böyle bir şey diyecek olsun, işte Mehdi diyecek olsun, bir şey diyecek olsun. Yani estağfurullah, hayır öyle bir şey yok falan tarzında bir şiddetle reddetme var. Şiddetle reddetme var. Hatta çok sevdiği insanları bile böyle bir makam vermeye kalktığında azarladığı bile var. Yani orada hani tevazu kabulü falan da yok yani. Yani bu tarzda, evet.
Tabii bu bir soru olarak yöneltildi.
Yani manevi makam.
Niçin işte, bunları kabul etmiyoruz?
Yani, evliyaullah'tır, işte velidir, işte kerameti zahir bir zattır gibi bir takım böyle şeylerden şiddetle kaçınan.
Ve evet desen aslında onları ispat edecek çok da hüccet var.
Delil de var.
Delil de var. El cevap, nasıl ki ehli hamiyet bir insan dostların hayatını kurtarmak için kendini feda eder, öyle de ehli imanın hayatı ebediyelerini tehlikeli düşmanlardan muhafaza etmek için lüzum olsa hem lüzum var, kendim değil yalnız layık olmadığım o makamları, belki hakiki hayatı ebediyenin makamlarını dahi feda etmeye, Risale-i Nur'dan aldığım dersi şefkat cihetiyle terk ederim.
Evet, şefkat. Annenin evladı için ruhunu feda etmesi. Bir yani, tavukta bile var.
Yangının içine atılması gibi.
Tabii, yani evladı yanarken görse dışarıda duramaz ki, kendisi de yanar. Yanması pahasına gider oraya. Hatta böyle alevler gelse, evladını yakalasa bir defa, yanmasın diye evladını kucağının içine alır. Şimdi bu tabii şefkatten kaynaklanan bir hadise. Bu sebepten dolayı bu asırda o var. Müslümanların, insanların ebedi hayatlarını kurtarmak, evlatları gibi acıyor ona. Şefkat ediyor. Risale-i Nur'da o şefkat dersi var. Kur'an-ı Kerim'den yansıyan o şeyler orada var. O şefkat ile işte bütün ehli imanı kucaklamak istiyor. ve o tehlikelerden kurtarmak istiyor onları. Onun için Yani işte makammış, mevkiymiş, ahirette, cennette mertebelermiş gibi şeyleri yani kabul etmiyor yani. Bir anneye deseler ki sana işte işte cumhurbaşkanlığı vereceğiz, evladını keselim. Ya bu mümkün değil yani. Yapamadığı gibi. Bediüzzaman'ın o Risale-i Nur'dan aldığım ders diyor. Enteresandır bak. Bu tabirler çok enteresan. Risale-i Nur'dan ders alıyor. Halbuki Risale-i Nur kendi telifi. Yok ki Kur'an-ı Kerim'den istinbat edilerek çıkartılmış hakikatlerden herhalde. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri bunlar. Kendi malı değil, Kur'an-ı Kerim'in malı yani. Direkt olarak oraya ait hakikatler.
O zaman bir başka deyişle de Kur'an hakikatlerinden aldığım dersi şefkatle de denilebilir.
Evet, direkt olarak.
Yani ahirette alacağın makamlardan geç, bunun karşılığında şu kadar insanın imanı kurtarılsın dense, gözümü kırpmadan o makamları da bırakırım. Onlardan da geçerim. O şefkat.
Hem de lüzum var buna diyor. Hı-hı. Yani bırakmaya lüzum. Bir de şunu söylüyor. Yani kendimi o makamda görmüyorum zaten. Evet. Layık da değilim diyor. Aslında burada ben onu tevazu olarak kabul ediyorum. Ama şey noktasında o şefkatten onu bile göz önünde bulundurmuyor. Evet.
Yani burada aslında şimdi ehli iman bir hakikate muhtaçtı. Bu muhtaç olduğu hakikatin gerçekten gölgelenmemesi ve muhtaç olan, o iman hakikatlerine muhtaç olan insanların gönüllerinde yer tutması, mahkes bulması avz edilen bir şey. Ama bunun gönüllerde yerleşmesine maniler var, engeller var. Günümüzde çok değişik perdeler oluşmuş araya. İnsanlar hemen bir etiket, bir damga, bir mühür, bir şey yapıp ya da maksatlı bu tür şeyler yapılaraktan o tesir kırılıyor ve halbuki ehli iman ya da avam müminin halk bu hakikate muhtaç. O hakikatle ulaşıp o tesiri icra etmesi lazım ama bu engeller buna mani oluyor. Bir türlü oraya ulaşmıyor. Şimdi belirli zaman bu ehli iman bu hakikate muhtaç. Ama bu hakikatin oralara ulaşmasına mani olan şeylere de meydan vermeyecek tarzda elimizde bu hakikati tutalım ki karşı tarafa aksetsin. Noktasının üzerinde çok özellikle duruyor. Ve burada şunu görüyoruz. Yani burada şefkat bana bu dersi veriyor derken ben hatırıma geliyor. Ayet-i Kerime'de Peygamberimiz tavsif edilirken onun insanlara, çevresine, ümmetine, ashabına karşı çok şefkatli olduğu. Çok düşkün olduğu. Yani bir insanın imanının kurtulması için kendi şahsında ne kadar büyük tehlikelere, büyük sıkıntılara, taziklere göğüs gerdiğini, onları yaşadığını, onlara çektiğini, gönüllü olarak onlara katlandığını Peygamberimizin hayatında görüyoruz. Ve en büyük örnek bu noktada Peygamberimiz. Ve alimler peygamberlerin varisleridirler. Ha, Peygamberimiz ümmetine karşı, Peygamberimiz ashabına karşı, Peygamberimiz asrında ve kıyamete kadar gelecek insanlara karşı ne kadar şefkatliyse ondan bu dersi alan bir alimin de onu yansıtması lazım. Ben burada yani şimdi ben Risale-i Nur'dan aldığım şefkat cihetiyle uhrevi makamları da feda ediyorum diyor şimdi dediği zaman. Yani nasıl bir hakikat ki bu? Yani Risale-i Nur'daki verilen bu şefkat dersi sıradan bir annenin yani elinizdeki bir verdiği bir ders falan değil. Bu doğrudan doğruya dinin, Kur'an'ın, Resulullah'ın özünde olan bir mesele. Yani bu çünkü bir başka yerde Bediüzzaman Hazretleri mesleğimizin dört esasından birisi de şefkattir diyor. Yani nasıl bir meslek, yani nasıl bir anlayış ki anlayışın dört esası var, bundan birisi de şefkattir. Bu şefkat meselesini belki bir iki cümleyle Kenan Hocam da daha iyi açar belki.
Şefkat az önceki verdiğimiz yani bir annenin evladına karşı olan şefkati gözümüzün önünde aslında canlanıyor. Siz bunu bütün annelerin şefkatlerini bir araya toplanmış şekliyle bütün yavrulara yani sahip çıkması, göğüs germesi şeklinde mesela alırsanız o şefkatin o yüceliği, o genişliğini daha iyi kavrarız. Şimdi bu şeyde tarihçe hayatta bir bölüm vardı aslında. Eşref Edip Bin yazdığı, kendisini ziyaretten sonra da aktardığı güzel bir nokta vardı. Oraya baktım ama şimdi Risale'de Fatih'e yerini bulamadım. Tarihçe hayatı geçiyor. Orada şunu söylüyor. Yani bir serseri gibi diyor. Hapishaneden hapishaneye dolaştırıldım. Memleket memleket sürgüne gönderildim. Yani görmediğim cefa, işte hissetmediğim eza kalmadı her tarafta.
Evet.
Ama Bütün bunlar diyor, hepsi helal olsun diyor. Yani yeter ki bu milletin imanını selamette görüyor diyor. Şimdi gerçekten de orada kendi tabirleri, yani biz serseri gibi diyor yani, memleket memleket sürüldüm. Şimdi bu tarz hakaret, türlü türlü hakaretlere maruz kaldım diyor, göğüs gerdim diyor. Niye? Halbuki onun haşmeti imanı bu şeylere tahammül etmeyecek derecede yüksek. Mesela işte Rusya'ya esir düşünce Birinci Dünya Savaşı'ndayken Doğu cephesinde Ruslar esir düşüyor orada. Biliyorsunuz esirler arasına Nikolay Nikolayevich geliyor, Çar'ın dayısı. O Kafkas cephesi başkomandanı. Onun önünden geçiyor. Kalkmıyor. Herkes kalkıyor bütün esirler. O kalkmıyor. Elinde misvak var, onu şey yapıyor, açıyor. Bir defa geçiyor, bir defa geçiyor, bir daha geçiyor falan. Kalkmayınca tercümanı vasıtasıyla sorduruyor. Beni tanımadılar mı acaba diyor. O da ona söylüyor. İşte Çar'ın dayısı Nikolay Nikolayevich Kafkas cephesi başkomutanıdır. Tanıdım diyor yani. Peki niye kalkmadı? Ona da diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'den gelen imanım, izzetim diyor. İmansız birisine diyor kıyam etmeyi diyor el vermez diyor yani. Haşmet imanı öyle. İdama şey kadar seve seve gidiyor. Hatta yanındaki o şeyler, zabitler diyor yani, komutanlar, esir düşen komutanlar yalvarıyorlar ya özür dile vazgeçsin diye. Yok ki, hemen anında askeri bir mahkeme idam edilecek. Son söz olarak ne istiyorsun, son istek olarak diyor, iki rekat namaz kılacağım müsaade ederseniz. Kalkıyor işte, abdestini alıyor, hevasız bir şekilde namaza duruyor. O arada Nikolay Nikolayevich tabii o manzarayı seviyor, o imanın salabetinden dolayı evet diyor, doğru diyor. İmanından gelen bir haşmetle kalkmamış, yoksa Rus ordusuna hakaret için kalkmamazlık yapmamış diyerek affediyorlar. Hatta kendisi söylüyor, eğer diyor yani o Rus çarının diyor Rus çarı o zırne diyor biraz daha kalbi dayanabilseydi şimdi sayı topraklar altında diyor toprak olmuş gitmişti diyor. Şimdi böyle yani bir haşmet, ama iman selameti yönüne bir bakıyorsunuz her türlü hakarete göğüs gelebiliyor. Böyle bir durum var. Şimdi maddi noktada böyle olduğu gibi manen de her türlü şeyi, yani hani benim şahsiyetim, kişiliğim, izzet-i nefsim, onurum vesaire dememiş. Hepsini ayaklar altına aldı. Kendi şahsında bu görünüyor yani. Kendi şahsında bu böyle bir şey de yani. Evet.
Evet, her vakit hususen bu zamanda ve bilhassa dalaletten gelen gaflet-i umumiyede, siyaset ve felsefenin galebesinde ve enaniyet ve hotfuruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak yapar. Hatta dünyevi makamlar için dahi mukaddesatını alet eder. Manevi makamlar olsa daha ziyade alet eder. Umumun nazarında kendini muhafaza etmek ve o makamlara kendini yakıştırmak için bazı kutsi hizmetlerini ve o hakikatleri basamak ve vesile yapıyor diye itham altında kalıp neşrettiği hakikatler dahi tereddütlerle revaca zedelenir. Şahsa, makama faydası bir ise, revaçsızlıkla umuma zararı bindir. Elhasıl, hakikati ihlas, benim için şan ve şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriye'ye gerçi büyük zarar olur. Fakat kemiyet, keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan, halis bir hadim olarak, hakikati ihlasla her şeyin fevkinde hakaiki imaniyeyi 10 adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum.
Evet.
Çünkü o 10 adam tam o hakikati her şeyin fevkinde gördüklerinden sebat edip o çekirdekler hükmünde olan kalpleri birer ağaç olabilirler. Fakat o binler adam dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveselerle o kutbun derslerini hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor nazarıyla bakıp mağlup olarak dağıtılabilirler. Bu mana için hizmetkarlığı makamatlara tercih ediyorum.
Evet. Yani meselenin özeti bu.
Özeti son iki paragrafta özellikle çok açık bir şekilde verildi burada.
Manevi makam mesela kutup, yani tasavvufta çok önemli bir makamdır. Etrafında insanlar toplanabilir. Bu hakikatler onun kutbiyetinden geliyor, onun şahsi mükemmelliğidir denilse, hı hı, şey olur yani, etrafındaki insanlar dağılabilir. Hatta Yani değil böyle bazı insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile aynı şeyi yapmak istemişler yani. Onun kendi büyük şahsi işte düşüncelerinden Kur'an yazmıştır diye. Arap Yarımadası'ndaki fikirleri bir araya birleştirmiş, olgunlaştırmış, o düşüncelerini yazmış, Kur'an demiştir diye. Haşa. Allah'tan geldiğini inkar var orada tabi. Bu tarz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına olduğu gibi şimdi bugünkü kutbu azamlara da olabilir. Felsefeden diyor çünkü. Felsefeden o tarz hücumlar geliyor. Kutbu azam dahi olsa olabilir. Etraftaki insanlara derler ki bak işte bu böyle böyle diyorsunuz ama yemek yiyişini bir bahane ederler. Hı. İşte bunlar davranışını bahane ederler. Beşeri bir takım insanların noksanlığı var onu bahane ederler. Sizin büyük zannettiğiniz, gözünüzde büyüttüğünüz işte insan budur diye olmadık şeylerle insanları peşinden dağıtabilirler. Ama öyle bir hakikat ki kendini geriye çekirsin, işte hakikat demişsiniz. İnsanlar o hakikati kabul etmişler. Seni ne kadar çürütüyorlarsa çürütsünler. Yok etsinler, vücudunu ortadan kaldırsınlar ama hakikat ortada. Onu yok edemezler ki. İnsanlar ona gönül bağlamış. Çünkü o hakikat da ölmeyeceğine göre sonsuza dek gidecektir. Onların kalplerinde birer çekirdek gibi yer edecektir hakikatler. İşte koca bir ağaç olur. Her birisi sümbürlenir. Bu sefer o kararsız art niyet düşünülmeden, herhangi bir çıkar peşinde olmadan ortaya konulan o hakikatte insanların gönüllerini fethedecektir inşallah. O arzu var, o niyet var. Tabii o niyet de çıkıyor ve başarılı da olmuş.
Ve zaten ifade şu, yani çünkü yani genelde din meselesinde bu olduğu zaman yani dine karşı düşmanlık besleyen insan, bu dinin karşısında olan insanlar, o dinle meşgul olan alimi ya da şahsı çürüterek onun davasını çürütmeye çalışırlar diye bir prensip var. Yani usul böyle. Yani bir firmayı bile yapacakları zaman o firmanın yöneticilerinden birisini önce bir karaladığınız zaman o daha rahat hücum ediyorsunuz ondan sonra falan gibi. Yani burada da Bediüzzaman'ın eserlerinde bunu çok net vurguladığını görüyoruz. Yani şahsı, ferdi, o kitabın yazarını öne çıkaran bir anlayış değil, fikri, hakikati, Kur'ani hakikatleri öne çıkaran bir anlayış.
Evet.
Kendi şahsını geri çekiyor. Neden? Ha, insandır, ferttir, olabilir. Velev ki zaten diyor ben kusur talebeliği, hadimliği, makamda değil de hadimliği, talebeliği tercih ediyorum diyor. Kendinin makam sahibi öne çıkarsa ha, bir şekilde fert çürütüldüğü zaman dava ya da o hakikatler zarar göreceğinden dolayı ferdi, şahsı öne çıkaran anlayışı kabul etmiyor da hakikatleri öne çıkaran anlayışı benimseyip bütün eserlerinde de bunu böyle anlatıyor.
Evet. Risale-i Nur Enbiya'ya varis yetiştiriyor adeta. Onu ders veriyor. Bu yüzden bir tasavvuf büyüğü Seyyid-i Hazretleri bir alim yetiştirmek Enbiya'ya varis olması hasebiyle binlerce cahil sofiden eftaldir diyor. Şimdi bana adeta tarlada çiçek yetiştirmekle birlikte fakat özen göstermesi gereken Enbiya'ya varis olacağı için Bediüzzaman Hazretleri saksıda çiçek yetiştirmeyi tercih etmiş. Ona o hassasiyetle yaklaşmış.
İnşallah bir bahar gelir.
İnşallah.
Çiçekler açar o sayede.